Bu ta sene
40 tane değnek katılıyor.
he.
Hırsıza 40 TL katılıyor. Efendim, pekala sinayilere 100 TL katılıyor.
Evet, onu anlatacağım zaten. Şimdi seneler önce biz bunu duyduk. Onu anlatayım ben sana. Daha önce okuduğum için Ayhancığım, yani sen zahmet etmeyesin diye. Ben seneler önce bu kitabı tercüme ettiklerinde, Şeyh el-Elbani'nin kitabını tercüme ettiklerinde, ki Şeyh Albani'ye ait bir ifade değil bu. Bu ifade kitabı tercüme eden arkadaşımıza ait. İfade aynen namaz kılmayan bir insanın tedip cezası, yani edeplendirme cezası ile efendim cezalandıracağını. Yani 10 sopa. Hadisi hatırlarsınız. Hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emirel müminine, yani normal sayıları belirli olan cezaların haricinde emirel müminine vermiş olduğu bir yetki vardır. Bu da 10 sopadır. Edeplendirme, cezalandırma. O kitabını oraya koyarsan daha güzel olur. Yani diyelim ki halifeye geldiler. Efendime söyleyeyim, işte Mehmet ileri geri sokaklarda orada burada birilerine sarkıntılık yapılıyor. Yani diyelim bir kıza söz atıyor, öyle mi? E şimdi kıza laf atmanın cezası var mıdır İslam'da? Böyle bir şey asla. Bunun gibi ufak tefek gayri İslami şeyler, bunların cezası zikredilmez İslam'da. Ama emirel müminine verilen bir yetki vardır. O da 10 zopa, bunun üzerine çıkamaz. 10 zopa. Bana şikayete gelirseler, ben emirel müminin isem, bana şikayete geldiler, ben ne yaparım? Mehmet Ceylan'ı seslerim buraya. Gel bakayım Mehmet Ceylan. Ona önce bir nasihat ederim. İkinci de baktım bir daha şikayet geldi. Ben Mehmet Ceylan'ı güzel bir falakaya yıktırırım. 10 tane zopa, ben bunun ayağını bir şişiririm, aklı başına gelir. Artık gelmese bir daha. 10 zopa böyle. Ben bunu o kitabı tercüme ettiklerinde, namazın terkinden dolayı da bu şekilde 10 zopa vurulacağını orada okudum. İnanın ben de hayret ettim. Ben de hayret ettim. Yani namazın terkinin şirk olduğu, namazın terkinin küfür olduğu gayet açık ve net bir şekilde Kur'an'ın, sünnetin bizlere anlattığı şeydir. Gayet açık ve nettir. Yani kapalı hiçbir tarafı yoktur. Namazın terkinin şirk olduğu, küfür olduğu, insanı İslam milletinden çıkardığı, dininin olmadığı, öyle mi? Bunları senelerdir zaten anlatıyoruz. Hatta kıyamet gününde küfür önderleri olan Firavun'la, Haman'la, öyle mi? Ubey bin Halef'le beraber olacağı anlatılıyor. Artık bu konuda dilimizde tüy bitti. Bu toplumun en önemli, en çirkin problemlerinden bir tanesi olduğuna biz bunu sürekli anlatıyoruz. Ama biraz önceki işte Ayhan'ın da söylediği gibi bu ifadeyi o tercemede gördüğümüzde biz de şaşırdık. Yani namazın terkinden dolayı 10 sopa. Şimdi düşünün, Ayhan'ın da dediği gibi zinanın cezası nedir? Evli ise recim, bekarsa 100 sopa, öyle mi? Bir yılda memleketten sürgün. İftiranın cezası nedir? Müfteri cezası nedir? 80 sopa, öyle mi? İçkinin cezası nedir? 40 sopa. Şimdi aynı kitabın içerisinde o var, o tercümede. Aynı kitabın içerisinde bir iki yaprak öte, ben bunu sizlere de göstermiştim. Bir iki yaprak ötesinde namazın terki küfür değil ama namaz içkiden beter, zinadan daha beter. Yani namazın terki içkiden beter olduğunu, zinadan beter olduğunu anlatıyor. Şimdi biraz önceki, yani 3-5 sayfa önceki yazılan söze bakınız. Bir de bu söze bakınız. Madem içkiden daha kötüyse namazın terki, zinadan daha kötüyse, iftiradan daha kötüyse, nasıl oluyor da cezası 10 sopa? Buna pişmiş tavuk güler ya. Bunu nereden çıkardınız? Öyle değil mi? Buna pişmiş tavuk güler. Ama her ne şekilde olursa olsun, yani bu sözü söyleyen kim olursa olsun, ilim ehli dahi olsa, ki zaten hepinizin bildiği gibi Şeyh el-Elbani'nin bu konudaki fetvası bellidir. Ama o 10 sopa o kitabı tercüme eden adama aittir. Yani Şeyh el-Elbani böyle bir şey söylemiyor. Şeyh Albani'nin böyle bir şeyi yoktur. Ama Şeyh el-Elbani, Allah rahmet eylesin kendisine, bu konuda hatalıdır. Namazın terkinin küfür olduğunu kabul etmiyor. Şirk olduğunu kabul etmiyor. Her neyse biz yine kendilerinden öğrenmedik mi? Yani insan ilmi, irfanı ne olursa olsun Allah Resulü'nün haber verdiği gibi içtihadında hata edebilir. Öyle mi? Biz bunu kendilerinden öğrendik. Akabinde yine kendilerinden öğrendik. Biz ilim ehlinin fetvalarını, öyle mi, Kur'an sünnetle karşılaştırırız. Uyanı alırız, uymayanı kenara bırakırız. Uyanı alır, uymayanı kenara bırakırız. Namazın terki hususunda Hicaz alimlerinin delillerle beraber ortaya koyduğu hükmü kabul ediyoruz. Ama Şeyh el-Albani veya onun gibi düşünen insanların görüşünü kabul etmiyoruz. Nedeni ise delillere dayalı değil kardeşim. Delillere dayalı değildir. Namazın terki şirk ve küfürdür. Anlaşıldı mı burası? Şimdi burada anlaşılmayan ne? Evet, senelerdir biz onu okuduk ama delillere dayalı olarak okuduk. Şimdi birileri çıkıp böyle bir söz söyledi diye herhalde senelerce okuduğumuzu bir kenara itecek halimiz yoktur. Yani emirel müminine verilen 10 zopa ne içindir? Namazın cezası olarak mı? O müşrikleri nerede bulursanız öldürün diyor. Ancak tövbe eder, namaz kılar, zekatlarını verirseler yollarını serbest bırakın diyor. Namazın terki, yani namazı terk edenin öldürüleceğine dair delil vardır. Öldürüleceğine dair delil vardır. Bakınız ben o konuyu açayım, yerinden okuyayım. Tövbe suresinde biliyorsunuz. O haram aylar çıkınca, ki haram aylar biliyorsunuz, o müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Tövbe eder, namaz kılar, zekat verirseler yollarını serbest bırakın diyor. Ayet 1. Ben insanlarla La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip namazlarını kılıp zekatlarını verinceye kadar savaşmakla emrolundum. Tabii ki tövbeye davet edilir. Yani o zaten bilinen bir şeydir. Tevhid ve sünnet. O zaten bilinen bir şeydir. Tövbeye davet edersiniz. Tövbe eder, geriye dönerse, zaten ayeti okuduk ya arkadaşım. Eğer tövbe ederler, namaz kılarlarsa, zekatlarını verirlerse yollarını serbest bırak. Değilse öldürülür. Ben insanlarla, hadis Buhari ve Müslim hadisidir. Ben insanlarla La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip namaz kılıp zekat verinceye kadar savaşmakla emrolundum. Öyle mi? Ondan sonra yine hatırlarsınız, uzunca bir hadisi şerifte adamın, birisinin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir muhalefeti söz konusu oluyor. Ya Resulallah, ben müsaade et onu öldüreyim diyor. Hayır diyor, öldürme, namaz kılan birisi olabilir. Başka bir rivayette ben namaz kılanları öldürmekten men olundum diyor. Onun için ehli kıbleye sataşılmaz. Ancak kısas yolu müstesna, zina, ki bu evli olursa, dul olursa bu müstesnadır. Bu konuda deliller açık. Şimdi adam el kaldırıyor diyor ki peki Resulullah döneminde neden böyle bir şey olmamış? Resulullah döneminde bu meselenin ucunda ölüm vardır. Baba yiğit işi yani, nasıl namazı terk edecek? Ama zekatı vermeyenlerle Ebu Bekir ne yapmıştır? Bakınız, savaşmıştır. Onun içindir ki, yani illa Resulullah döneminde olmadı diye böyle bir şey, biz nasıl yapabiliriz ki diyemezsiniz. Resulullah döneminde hüküm bellidir. Ama bu hükmün icrası için şart oluşmamıştır. Dolayısıyla kural vardır. Bakınız, bu kuralı kafamıza güzel yazıyoruz. Şarta bağlı olan hükümler şartın yokluğu ile yok olurlar. Burayı anladınız mı? Bu size çok lazım olacaktır. Çünkü bu anlamda asr-ı saadette olmayan şeyleri gündeme getirerek, peki o zaman niye yoktu falan, öyle mi? Şarta bağlı olan hükümler şartın yokluğu ile yok olurlar. Şartlar oluşmuş olsaydı namaz kılmayan öldürülerdi. Evet. Ayet ve hadislerin ortaya koyduğu mesaj gayet açıktır. Bunlara akli olarak, akıl yürüterek, mantık yürüterek cevap vermeye çalışan veya itiraz etmeye çalışan insanlar pek kaleye alınmaz. Bu pekaleye alınmaz. Paşa keyifleri bilir deriz, tamam mı? Evet. Konuyla alakalı anlaşılamayan konuyla alakalı anlaşılamayan yer var mı? Ondan sonra kum saati burada hadis inkarcılığı yapamazsın. Ya yanımda insan gibi dinle, ya yanımda insan gibi dinleyeceksin ya da bu odaya gelmeyeceksin. Tamam mı kum saati? Hadis inkarcılarına bizim burada verilecek cevabımız yoktur. Hadis inkarcılarının keyfine göre hareket edeceğimiz de yoktur. Ya insan gibi dinlersin ya da buralara uğrama. Allah'ın kitabı peygamberin sünnetinden delilleri zikrettim. Bunun karşısına ancak delillerle çıkarsınız ve ben de İslam'da birbirine muhalif, birbirine zıt bir delilin varlığını bilmiyorum. Öyle mi? Dinde zorlama yoktur. Soru sormanız, soru sorabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz kardeşim. Soru sorabilirsiniz. Ama kum saati aylarca soru sordu. Aylarca cevap aldı ama kum saati gibi insanlar işine geleni alır, işine gelmeyeni almaz. Benim kum saatine verilecek bir cevabım yok. Kum saati benim nazarımda samimi bir insan değil. Kum saati hadis inkarcısıdır. İnsan gibi dinlemeye gelirse kırmızı olarak gelir burada dinler. Değilse ona farklı bir kırmızı tokat atarım, hiç giremez. Diğer odaya giremediği gibi. Sünneti kabul etmeyen kum saatiyle mi burada uğraşacağız her geldiğinde? Evet. Dinde zorlama yoktur. Ayetini şimdi bakınız. Biraz önceki beyefendi de yazıyor. Ben buradaki soran kardeşime cevap veriyorum. Tabii kum saatine cevap vermiyorum. Kendisi de bir şey anlarsa ne ala. Anca gidersin koçum. Dinde zorlama yoktur ifadesine eğer dikkat ederseniz, dinde zorlama yoktur. Yani bir başkasını dininize girmesi için zorlayamazsınız.
Yani kişi ben Müslümanım derse bunda zorlama var. Ama ben...
Dinde zorlama yoktur. Ne demek dinde zorlama yoktur? Sen benim dinime gireceksin diye bir zorlama yoktur. Niye zorlama yoktur? Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok ki, haşa. Allah insanların hakiki anlamda gönül rahatlığı ile dinine, kendisine teslim olmasını ister. Yani insanların münafık olması için bu tür kurallar, kaideler, emirler vaz etmez İslam. Dileyen iman etsin, dileyen küfretsin diyor, öyle mi? Dileyen iman etsin, dileyen küfretsin diyor. Dinde kimseyi zorlayamazsınız. Bizim dinimize gir. Ama ben Müslümanım dedikten sonra, öyle mi? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip İslam'ı kabullenip, ki artık onun şartları neyse, o kullandığı sözlerin şartları neyse onları yerine getirme mecburiyetindedir. Hırsızlık yaparsa elini keser miyiz biz? Peki ben Müslümanım deyip hırsızlık yapan bir insanın elini kesmeye kalkışsanız bu dinde zorlama mıdır? Bu dinde zorlama mıdır? Bu dinde zorlama değildir. Bunlar Kur'an'da yazıyor. İçki içenin cezalandırılması, öyle mi? Zina edenin cezalandırılması, hırsızın elinin kesilmesi, bunlar dinde zorlama mıdır? Zaten ben Müslümanım diyen insan bunların hepsini kabul ediyor. Ben zina yaptığım zaman beni evliysem öldürebilirsiniz. Bekarsam zopalayabilirsiniz. Hırsızlık yaparsam elimi kesebilirsiniz. Dinde zorlama yoktur. Ayeti cellesi herhalde düzgün anlaşılması gerekir.
Hocam bir de ben Müslümanım deyip de mesela işte bütün emirleri kabul ediyorum. Yani işte İslam'ın gereğini kabul ediyorum olduğu gibi ama namazı kılmıyorum. Bana ağır geliyor ve işte elmiyorum veya işte ne bileyim.
Şimdi bakınız, biz insanlara güzelce önce anlatırız. Yani ben İslam'ı kabul eden birisiyim. Ben La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedim.
Bu inkara girer mi?
La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra insan illa inkardan dolayı küfre düşmez. Yani bir insanın kafir veya müşrik olabilmesi için illa bir şeyleri inkar etmesi gerekmiyor. İlla bir şeyleri inkar etmesi gerekmiyor. Bazı şeyler vardır ki onu yapmadığı zaman da kafir olur. Yani yaptığında veya söylediğinde kafir olacağı şeyler olduğu gibi kendisine emredilen bazı şeyler vardır ki bunları yapmadığında da kafir olur. Ve bunu belirleyen de İslam'dır. Herhangi bir insanın içtihadı değildir. Bunu belirleyen İslam'dır. Ben İslam'ı kabul ediyorum. Peki İslam'ın neyini kabul ediyorsun sen? Yani İslam'ın adını mı yoksa tadını mı? İslam'ın içerisindeki onun kaynaklarında vaaz edilen şeylerin hepsini kabulleniyor musunuz? Öyle mi? Yani İslam'ın içerisindeki bütün kanunları kabul ediyorsunuz. Namazın terkinin küfür olduğunu söylüyor.
Yani şimdi ben Allah'ın emri olduğunu biliyorum bunu. Peygamberi tasdik ediyorum ama namaz kılmıyorum. Bu inkara giremiyorum.
Şimdi bu inkari küfür değildir. Namazın terki, namazın varlığını inkar ederse adamı küfre sokar mı? Dinde herhangi bir şeyin varlığını inkar ederse bu adamı küfre sokar mı? Sokar. Dinle alakalı herhangi bir şeyle alay ederse bu adamı dinden çıkarır mı? Alay, bu da çıkarır. Yani alay ve inkar dine ait hangi mesele olursa olsun alay ve inkar insanı dinden çıkarır. Ama bazı meseleler var ki onun yapılmaması da insanı dinden çıkarır. Namazın terki bunlardan bir tanesidir. Namaz kılmayanın kafirliğinden, müşrikliğinden İslam bahseder. Birilerinin dediği gibi veya zannettiği gibi bunun farziyetini inkar eden dinden çıkar. Hayır. Bunun farziyetini inkar zaten dinden çıkarır. Bırakın namazı, başka meselelerde de inkar insanı dinden çıkarır. Namazı kılmadığınız zaman ve bunu tabii kendisine anlattıktan sonra adam meseleden cahil olabilir. Adam namaz kılmayabilir. Ama bunun şirk ve küfür olduğunu bilmiyor. Kendisine anlatmanız lazım. Namazın terkinin şirk ve küfür olduğunu bilmiyor bu adam. Buna güzelce anlatmanız lazım. Bu adam anladıktan sonra meseleyi, namazı kılmazsa işte kafir ve müşrik olur. Aynen benim eniştemin dediği gibi. Ben eniştemi ara sıra yoklarım. Ya niye namaz kılmıyorsun? Ben sana mesela o kadar anlattım. Namazın terkinin ne olduğunu da biliyorsun. Evet, ben namazın terkinin ne olduğunu biliyorum diyor. Ney namazın terki? Şirk ve küfür diyor. Bunu kendisi söylüyor ağzıyla. Kendisi bunu kabulleniyor. Çünkü delilleri okudu. Bunu anlatırsın insanlara. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Gençler hoş geldiniz. Bir saniye. Hoş geldiniz. Buyurun oturunuz. Anlaşıldı değil mi burası? Ara sıra da şöyle monitöre bakalım. Monitöre bakalım ne diyor. Şurada Bayburdi abi, başörtülü kardeşlerimize de eleştiriyorlar, aile baskısı ile örtünüyorlar diye. Her aile çocuğuna bu konuda örtünmesi ya da namaz kılması için baskı yapması normal değil mi? Şimdi tabii ki çocuğunuzu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Çocuklarınıza 7 yaşında namazı emredin, 10 yaşında kılmazlarsa dövün diyor. Ben Müslümanım, çoluk çocuğumu ben altyapı olarak, öyle mi? Alıştırmam lazım, geliştirmem lazım. Bu benim yavrum, bu benim çocuğum. Ve bana İslam bunu emrediyor. Bana İslam bunu öngörüyor. 7 yaşında çocuklarınıza namazı emredin, 10 yaşında kılmazlarsa dövün diyor, öyle mi? Bunu söyleyen İslam'sa, bir hadis inkarcısının aklına, mantığına uymuyor diye buna itiraz etmeye hakkı yoktur. Buna hakkı yoktur. Ya sen necisin arkadaşım ya? Sen kimsin? Beyefendinin aklına uymuyor diye bana itiraz ediyor. Ya ben sana hadis getiriyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor mu? Böyle diyor. Bitmiştir. Senin paşa keyfine göre mi biz uğraşacağız? Ben bir şeyler anlatır, bunun delilini getiremezsem o zaman tamam. Bunun delili var mı? Yok. Bu benim şahsi kanaatim. Sende kalsın. Sende kalsın, kimseyle paylaşma. Bu batıl bir şeydir diye diyebilme hakkınız vardır. Ama ben sana ayet hadis getirdikten sonra ayet ve hadisleri asr-ı saadette nasıl anlamışlar ise ben öyle anlıyorum diye senin buna bir itirazın olabilir. Mesela namazın terki ile alakalı, aleykümselam. Allah Resulü'nün ashabı namazın terkinden başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezlerdi. Öyle mi? Resulullah'ın ashabı namazın terkinden başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezlerdi. Sahabi demiyor bakın, sahabe diyor. Komplesinden bahsediyor. Şimdi bunun küfür olduğunu, şimdi eğer küfür, eğer buradaki küfürden kasıt nedir? Adam duymuş, küfrü billah, küfrün nime. Yani şirkül asgar, şirkül ekber diye şirk ikiye ayrıldığı gibi, küfrün de dinden çıkaran şekliyle bir de küfür dune küfür dediğimiz veya nankörlük anlamında da kullanılan bir küfür vardır. Eğer bunu birbirine karıştırırsalar, onlara ne yaparız? Onlara deriz ki biz, onlara biz deriz ki, biz ele aldığımız bir mevzuyu sair karinelerle, sair karinelerle vüzuha kavuştururuz. Yani bize burada anlatılan küfür, acaba insanı dinden çıkaran küfür mü? Dinden çıkarmayan, nankörlük anlamına gelen küfür mü? Öyle mi? Biz bunu sair karinelerle anlarız. Evet doğrudur. Küfrü billah, yani Allah'a karşı küfür veya insanı dinden çıkaran küfür, bir de nankörlük anlamında bir küfür. Namazın terkinin insanı İslam milletinden çıkaran küfür olduğunu zaten başka bir karine söylüyor. Her kim namazı terk ederse İslam milletinden çıkmıştır. İslam milletinden çıkmıştır. Peki namazı terk eden insanın kıyamet gününde Firavun'la Haman'la beraber haşrolunacağından bahsediyor. Bunlar kimler? Bunlar kafir ama küfür önderleri bakınız. Bu deliller olmadığı zaman bile bakınız, bu deliller olmadığı zaman bile, yani o olduğuna göre onu konuşmaya hiç gerek yoktur. Yani varsayımların üzerinde durmayalım. Var mı? Var. Bitmiştir. Şimdi karine vardı, onlardan anladık bunun büyük küfür olduğunu. Sayın maskarda da işte küfür diyor. Yani bunu büyük küfür olarak mı anlayacağız? Bakıyorsunuz ki diğer tarafta, yani büyük günahları sayarken de bunun onun içerisinde olmadığını görürseniz yine insanı dinden çıkaran bir küfür olarak anlarsınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük günahları sayıyor mu? Bunun içerisinde namazın terki zikredilmemiş ise o zaman da anlarsınız. Ama biraz önce dediğimiz gibi bu tür varsayımlara girmiyoruz. Yani konuyla alakalı deliller net. Yani buradaki namazın terki insanı dinden çıkaran küfre vesile olur. Yani şirk, buradaki bahsedilen şirk insanı dinden çıkaran şirke vesile oluyor. Mesela şirk hususunda da şirkül ekber, şirkül asgar. Öyle mi? İnsanı dinden çıkaran şirk ve bir de dinden çıkarmayan şirk vardır. İslam riyaya, gösterişe de şirk adını vermiştir. Riya ve gösterişe de şirk adını vermiştir. Mesela namazın terki kitabında okumuşsunuzdur. Bizler diyor, sahabe diyor, bizler kendi aramızda Mesih Deccal'inden bahsederken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza çıka geldi. Aleyküm selam gençler, hoş geldiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza çıka geldi. Biz Mesih Deccal'inden bahsederken, aramızda bundan konuşurken, benim yanımda sizin için Mesih Deccal'inden daha tehlikeli bir şeyi size söyleyeyim mi diyor. Gizli şirk, riyakarlık diyor. Ve devam ediyor, bakınız. Kişi diyor, namaz kılar, birisinin kendisine baktığını hissedince namazını güzelleştirmeye başlar. Şimdi bu hadis-i şerif Allah'a hamdolsun burada meseleyi o kadar güzel netleştiriyor ki, adam namaz kılıyor, birisi kendisine bakıyor diye namazındaki riyakarlık eğer küçük şirk ise, öyle mi? Riyakarlık eğer küçük şirk ise, peki namazı toptan terk etmenin şirk olduğunu anlatan hadislerdeki bahsi geçen şirk hangi şirk? Ortanca şirk mi? Veya var mı ortanca şirk diye bir şey? İnsanı dinden çıkaran şirktir. Zaten diğer küfür meselesinde de şirk konusunda da bunların hepsini yan yana getirdiğinizde namaz konusunda mesele netleşiyor. Namaz konusunda mesele gayet açık ve nettir. İblisin bile kafir olmasına secdeye muhalefet etmesi vesile olmuştur. Bütün meleklere Adem'e secde edin dedik, hepsi ettiler. İblis etmedi de kafirlerden oldu diyor. İblis etmedi de kafirlerden oldu. Yani iblisin neyi vardı ki? Yani problemi neydi iblisin? Ne yaptı iblis? Yani Allah'ın varlığını mı inkar etti? Zamanımızda Allah'ın varlığını, birliğini kabullenen bir insan, ya Allah vardır diyor, birdir diyor. Sen diyor Allah'ın varlığını kabullenen, peygamberin varlığını kabullenen bir insana diyor, nasıl kafir dersin ki diyor. İblis de biliyordu bunu. Yani Allah'ın varlığını, birliğini bilmek yeterli mi ki sanki? Bu zaten insanın fıtratında olan bir şey. Bilme mecburiyetindesin. İblisin muhalefeti secde emrine yan çizmesi. Secde emrine uymamasıdır. Onun içindir ki iblis secde etmedi de kafirlerden oldu. Hatta hadiste de neyi anlatıyor? Hadiste de neyi diyor? Her ezan okunduğunda iblis yellene yellene kaçar. Ah helakım, ah helakım der. Ademoğlu secde ile emrolundu, cennet onun oldu. Ben ise imtina ettim, ateşte benim oldu diyor. Şimdi bu konuda neye itiraz ediyoruz ve neye dayanarak itiraz ediyoruz Allah aşkına? Bunun bir delilini görmek lazım yani. Bu açık ve net delillere neye itiraz ediyoruz veya neye dayanarak itiraz ediyoruz? Bir tane bir delil görelim bakalım. Buyur abicim, seni dinliyorum. Evet. Hayır. Hayır. Hayır. Kesinlikle. Yani bazılarının dediği gibi Adem'de Allah'ın ruhu vardı. Onun için ona secde etmediğinden dolayı kafir oldu. Asla. Yani böyle bir tevil çok batıl bir tevildir. Kesinlikle. Yani Allah'ta, insanda Allah'tan bir parça yoktur. Allah ona ruhundan üfledi derken Allah'ın kendisinden bir parça verdi değil, verdi anlamında anlaşılmaz. Yani ruh da Allah'ındır. Beytullah dediğiniz zaman Allah'ın evi mi? Ne anlaşılır Allah'ın evi derken? İçerisinde barındığı, yağmurdan, yağıştan korunduğu ev mi anlaşılır? Nakatullah denildiği zaman Allah'ın devesi, Allah'ın binip seyahat ettiği deve mi anlaşılır? Allah'ın devesi, Allah'ın evi. Yani ona bir kutsiyet tanımış. Kendisinin yönelmesini istediği bir kıble, kendisiyle insanları imtihan ettiği deve, ruh da Allah'ındır. Yaratıcısı Allah'tır. Çünkü her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Ruh da mahluktur. Tamam mı? Mustafa İslamoğlu'nun dediği gibi değil. Mustafa İslamoğlu, Allah korusun, aynen Hristiyanlardaki anlayış gibi, Adem'deki ruh farklı bir ruh. Adem'in ruhu Allah'ın ruhu. Haşa. Küfrü anladıysanız şirki de anlamışsınızdır. Ben monitöre yeni bakıyorum. Ondan sonra günahkarlara sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Evet, delil getirmiş arkadaşımız. Arkadaşımız delil getirmiş. Başka var mı? Başka sormak istediğiniz? Evet, burayı geçemedik gitti ne yazık ki. Burayı geçemedik gittik ne yazık ki.
Hocam, biz de bulunduğun mecliste bir bidat işlendiğinde ihtiyaç anında beyanın verili caiz mi? O anda müdahale etmek zorunda mıyız yoksa?
Şimdi bulunduğunuz mecliste bir bidat işleniyor veya merkepleşinden dağılanlara benzerler. Evet.
Şimdi Kur'an dahi olsa okunabilir mi? Mesela Allah Resulü'nün yapmadığı bir şey. Kur'an okunuyor. Ve arkasında El-Fatiha.
Şimdi eğer şunu diyorsanız, yani toplumda yan yana gelip de ayrılırlarken,
hayır, sohbet bitti. Sohbetten sonra Kur'an okunuyor. Heh,
sohbetten sonra yapılması gereken şey belli mi? Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etubu ileyk. Bu belli mi? Yani birinci hadiste Müslümanlar yan yana geldikleri zaman mutlaka Allah'ın dininden, zikrinden bahsetmeleri gerekir. Yani affedersiniz, boşuna yan yana geldiklerinde gevezelik etmesinler. Yani dinden, imandan bir şeyler bahsetsinler. Eğer yan yana gelir de bu gibi şeylerden bahsetmeden ayrılırlarsa, rivayetin birisinde diyor ki bu onlar için büyük bir nedamet olur, pişmanlık olur. Diğerinde de diyor ki merkep leşinden dağılan kimseler gibidirler diyor. Birinci hadiste bize yan yana geldiğiniz zaman dinden, imandan bahsedin. Yani boşuna gevezelik etmeyin. Ha, bazı meseleler de konuşlanabilir. Ama yan yana geldiğiniz zaman Allah'tan bahsedin, Resulünden bahsedin. Herhangi bir iş için dahi yan yana gelseniz olabilir. Yine dinden bir şeyler konuşursunuz. Bunu anlatıyor. Ondan sonraki hadisi şerifte ise o meclis ortamından dağılacağınızda o duayı okursanız bunun günahlara kefaret olduğu anlatılıyor. Bunun günahlara kefaret olduğu anlatılıyor. Anlaşıldı mı burası? Evet. Sakal konusunda oku bakayım onu. Sakalın eninden boyundan alınma meselesi Tirmizi'de zikrediliyor ve bu hadisin sahih olmadığı söyleniyor. Hadis sahih değil. Evet, hadis sahih değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sakal ile alakalı hadislerine bakarsanız hepsi emir sıgasıyla geliyor. Azat edilmesinden bahsediyor, affedilmesinden bahsediyor, hür bırakılmasından bahsediyor. Yani dokunulmamasından bahsediyor. Sakalla ilgili deliller gayet açık ve net bir şekilde bize bunu anlatıyor. Şimdi hadislerde geçen kasara ifadesiyle halaka ifadesi birbirinden çok farklıdır. Yani her zaman tıraş etmenin, tıraş olmanın haramlılığından bahsederler. İslam veya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tıraşı yasaklamış. Halbuki eğer bakarsanız ifadelere, Allah Resulü dönemindeki insanların zaten sakalları var. Onların sakal hususundaki problemleri sakallarını kısaltmaları. Mesela Ebu Umame'den gelen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ensardan bir cemaatin yanından, bir topluluğun yanından geçerken saçı başı ağarmış birisini görüyor. Bunları kınala ve Yahudi ve Hristiyanlara, ehli kitaba muhalefet et diyor. Orada soru soruyorlar. Ya Resulallah, onlar sakallarını kısaltırlar, bıyıklarını uzaltırlar. Sakallarını keserler demiyor bak. Zaten sakalları var. Onlar sakallarını uzatır, kısaltır, bıyıklarını uzaltırlar. Bize ne öngörürsün? Bize ne yapmamızı emredersin? Siz sakalınızı azat edin, bıyıklarınızı kısaltın diyor. Onların zaten sakalları var. Ama problem kısaltmalarıdır. Öyle mi? Dolayısıyla burada sakal hususundaki emirler azat edilmesi, karışılmaması, hür bırakılmasıdır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu anlamda yani sakalının keyfiyetini anlatan rivayetlere baktığınız zaman göğsünü doldurduğunu anlatıyor. Efendim kocaman sakallı, uzun sakallı olduğu söyleniyor. Zaten ifadelerde azat edilmesi, hür bırakılması denildi mi bitmiştir. Ha sahabeden bir iki kimsenin işte umrede tutarak bir kabzadan sonrasını kesmesi bu sahabenin kendisine has bir fiilidir. Defalarca bu anlatılmıştır. Yani peygamberimizin sözleriyle, peygamberimizin fiilleriyle çakıştığı zaman sahabenin bu yönlü yaptığı uygulamalar veya sözler herhalde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü alınır. Ki bunlar da zaten umrede yaparlarmış. Ümrenin haricinde ise salıverdiklerini yani hür bırakmayı sevdiklerini söylüyor rivayetin bir tanesinde. Bu yapılan şey umrede yapılmış ve bir de sahabe yapmış bunu. Bizim için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem örnek ve önderdir. Yeterli mi? Evet. Bakınız kim gelmiş? Hocamız gelmiş odaya. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. Bazı bari arkadaşlarımız da burada. Biz şey yapalım, sohbetimizi hocamıza yaptıralım. Hep beraber dinleyelim, öyle mi? Buradaki arkadaşlarımız da hocamızın sesini özlemişlerdir. Hocam mikrofonu sana bırakıyoruz. İnşallah burada da çarşamba dersimiz vardı bugün. Madem ki aramızdasın seni inşallah dinleyelim. Kaydedelim bir de buradan.